Ayrım 4.
İçimde bir felaket özlesiyle evden çıktım. Marco'ya çok kızgındım. Telefon da edemezdim çünkü Napoli'de oturduğu evin telefonu kesikti. Üstelik telefonlardan birinin dinlenebileceği korkusuyla nasıl olsa Mehmet'ten söz edemezdim. O yıllarda gizli polisin kentin bütün telefonlarını dinlediği kanısındaydık. Emiliano'yu yuvaya bırakıp pazara gittim. Konuğumun hem öğle hem akşam yemeğini düşünmeliydim. Kim bilir ne kadar zamandır doğru dürüst bir yemek yememişti. Öyle iri yarı olduğuna göre herhalde iki öğün birden yerdi. Her zamankinin iki katı et, peynir, meyve ve sebze aldım. Dükkancılar şaşkın şaşkın yüzüme bakıyorlardı. Arkadaş olduğum manav kadın yoksa en sonunda kocan mı geldi diye sordu. Eve dönerken bir haftalık paramı bitirdiğimi fark ettim. Kapıdan girer girmez burnuma soğan, domates ve tanımadığım bir baharat kokusu çarptı. Elimdekileri girişe bırakarak mutfağa doğru gittim. Odamda yatağım yapılmış, giysilerim düzenle dolaba yerleştirilmişti. Çocuğun odası da aynı şekilde toplanmıştı. Meme, benim yaptığım gibi arabaları, palyaçoları, renkli kalemleri ayırarak Emiliano'nun bütün oyuncaklarını raflara dizmişti. Mutfakta iki kişilik bir sofra kurulmuştu ve ocakta bir şey kaynıyordu. Pencerenin yanındaki küçük rafta tanımadığım bazı baharat kavanozları duruyordu. Birini elime aldım. Üstündeki etikette Türkçe bir şeyler yazıyordu. Meme herhalde gittiği her yere baharatlarını da taşıyordu. Salon eski haline dönmüştü. Meme bütün eşyalarını toplamış, kim bilir nereye kaldırmıştı. Yalnız masanın üstünde küçük bir fotoğraf albümü ve bir iki Türkçe kitap duruyordu. Albümü karıştırdım. Gülümseyen adamlar, hepsi sarkık bıyıklı, utkulu, yakışıklı, güler yüzlü memeye sarılmış, iri yapılı, aşırı boyalı kadınlar, karısının ve üç çocuğunun üzgün bakışlarının nedenini anlar gibi oluyordum. Dağ ve deniz görüntüleri, hep birlikte yenilip içilen sofralar. Derken o resmi gördüm. Her şeyi anladım ve nasıl olup da önceden düşünmediğime şaştım. Meme dağlık bir yerde, bir grubun ortasında, Isabella ile Leo'nun arasındaydı. Kimilerinin omzunda televizyon kameraları asılıydı. Hava çok soğuk olmalıydı. Hepsinin yüzü kasılmış gibiydi. Isabella yün bir bere takmış, anoruğuna sıkı sıkı sarılmıştı. Üşümüş yüzünde mutlu bir gülümseme vardı. Yanıma yaklaşan Meme, "Orası Ağrı Dağı, yani Ararat," dedi. Nuh'un gemisinin olduğu dağ. Duş yapmış, benim bornozumu giymişti. Tıpkı bir paşaya benziyordu. Göğsündeki kızıl kıllardan ve aynı renk saçlarından bir sonbahar ağacının dökülen yaprakları gibi sular damlıyordu. Yakışıklı adamdı. "Bu benim kız kardeşim Meme. Nereden tanıyorsun onu?" Gülmeye başladı. "O ve Leo benim dostlarım." Kitaplardan birinin arasından bir zarf çıkarıp bana uzattı. "Kız kardeş bu mektubu sana yazdı. Biraz zaman önce. Yolda," dedi, "ama kendim vermek isterim. Eski eve gitti ben önce, sonra arkadaşlar bu adresi verdiler." Zarfı açarken postalamayıp elden vermek istedi. Kendini misafir ettirmek için iyi bir yol. Bu Meme kurnaz herifin teki diye düşünüyordum. Yatağıma oturup Isabella'nın mektubunu okudum. Defterden koparılmış çizgili bir kağıda yazılmıştı. Sözcükler ve satırlar aşağı doğru gidiyor, sonra birden bir köşede yukarı tırmanıyorlardı. Sanki kağıdı eğri büğrü bir kayaya dayayarak yazmış gibiydi. Onun okul defterlerini anımsadım. "Sevgili Maria, bu satırları sana Türkiye'den, İran sınırında küçük bir kentten yazıyorum. Adı Doğu Beyazıt. İyiyim. Anlatacak yığınla şeyim var ama yıllar ister. Bilirsin ki yazmayı beceremem. Leo'dan bıkınca çekilmez olmaya başladı bile, buz gibi soğuk, general gibi buyurgan ama hala yatakta hoşuma gidiyor ve dolaşmaktan yorulunca sana döneceğim. O zaman bir ay eve kapanırız. Ben kendi başımdan geçenleri, sen de seninkileri anlatırsın. Bu arada Türkiye'de tanıdığım Mehmet'ten de bir şeyler öğrenirsin. Yardım edebilirsen et. Galiba Türk polisi peşinde ve kaçması gerekiyor. Marco da aklıma geldi. Belki örgüt yardımcı olabilir. Laf aramızda pek anlayamadım ne tip biri olduğunu. Çok sempatik ve yakışıklı olduğu bir gerçek ama anlattıklarının doğruluğundan emin değilim. Güzel Maria'cığım, canım kardeşim, seni hep bebeğinle birlikte düşünüyor, bin türlü biçimde hayal ediyorum. İtalya'ya dönüp onu tanımam gerek. Ama bilmem neden dönmekten korkuyorum. Bilirsin ben senin kadar yetenekli değilim. Başımın çaresine bakma konusunu kastetmiyorum. O işte çok ustayım. Mehmet sana anlatsın. Ama hayatta kimseye emir vermeyi beceremedim ve sana yük olmaktan korkuyorum. Anneyi de öp benim için. Bütün sevgimle, Isabella. Not. Annemizin ablası ve sevgilisi Nazım tam bu Doğu Beyazıt yöresinde ölmüşler. Küçük bir araştırma yapıyoruz. Nazım iyi bir aileden geliyormuş. Evliymiş ve 3 çocuğu varmış. Karısının ağabeyleri ve babası onu hiç bağışlamamış. İşte onun için sana Mehmet'i yolluyorum. Bana kalırsa Nazım'ın ruhunu taşıyor ve bu kez kız kardeşlerden daha akıllısı ona tutulsun istiyorum. Belli olmaz, kim bilir. Tanrım, ne kadar özlemiştim onu. Aradan aylar, koca bir yıl geçmişti. Çocukluğumuzu, genç kızlığımızı, paylaştığımız odamızı, geceleri dünyanın kötülüğü üzerine çene çalmalarımızı, gülüşmelerimizi, hepsini unutmaya başlamıştım. Sonra bir kart ya da elimdeki gibi kısacık bir mektupla çok uzaklardan bile olsa bir kez sesini duyunca yüreğim anılarla doluyordu. Mektup elimde, yatağa uzandım. Yazdıklarını, Mehmet'le karşılaşmasını, ölen teyzemi düşünmek istiyordum ama uzun zamandır yapamadığım bir şeyi yaparak derin bir uykuya daldım. Düşümde karlar içinde tek başıma yürüyordum. Korkunç soğuktu. Beni bir türlü ısıtamayan sırtımdaki anorağa sarılmış, bu soğukta neden deli gibi yürüyüşe çıktım diye kendi kendime sövüyordum. Nereye gittiğimi düşünürken, karların içine domates fideleri ve baharlı otlar eken aşık yüzlü küçük bir kıza yolu sordum. Ama kız bana bakmadan başını çevirdi, sorumu duymamıştı. Sonra nereye gittiğimi bilmem gerektiğini, herkesin kendi yolunda gittiğini ve birine sormanın saçma olduğunu anladım. Yola çıkmadan önce sorsaydım yine iyiydi ama cesaret edememiştim. Hiç kimseye o uçsuz bucaksız buz kesmiş yerlerde o tipide yürümek istemediğimi söyleyememiştim. Gözlerimden yaşlar boşanırken birden burnuma acı bir kırmızı biber kokusu geldi ve bir sıcaklık tüm bedenimi sardı. Gözlerimi açtım ve üstüme eğilmiş Mehmet'i gördüm. Yüzü yüzüme çok yakındı. Hemen yerimden doğruldum. Uykumda ağlayıp inlemiş olmalıydım. Mehmet duymuş, hastayım sanmıştı. Kocaman ağzını açıp gülerek bağışla dedi. Korkutmak istemedim. Sen çok yiyecek almış. Az yemek daha iyi. Yokken alışmak için. Makarna nefisti. Salça biberli ve sanki içine şeker de konmuş gibi tatlım tıraktı. Yemek yerken konuğum bana Isabella ve Leo ile tanışmasını, Ağrı Dağı'na yolculuklarını anlattı. Mehmet, Nuh Tufanı Dağı'na çıkan turist gruplarına rehberlik yapıyordu. Kışın aylarca başka yerlerle bağlantısı kesilen bu yörede yaşamasına ve politik kimliğini daha kolay saklamasını olanak sağlayan bu işle hayatını kazanıyordu. Ağrı Dağı'na çıkan gruplar Nuh'un gemisini aramaya gelmişlerdi. Mehmet onlara Nuh efsanesini, bulutsuz sabahlarda kimilerinin nasıl yüzen geminin kalıntısını gördüklerini, Amerikalı astronotun uzay gemisinden dağın yamacına yaslanmış, tuhaf bir şeyi nasıl gördüğünü ve yeryüzüne döndükten sonra kuşkusuz Nuh'un gemisini bulduğuna inanarak tepeye nasıl tırmandığını anlatıyordu. Nuh'un gemisi hep saklanır, rehberlere de hep iş çıkar. Sonra ekledi, ben yok efsanelere inanmak, ben Marksist. Nefis bir anlatım tarzı vardı. Sanki dinleyeni uyarmak, dediklerinin hiç olmazsa çoğunun ciddiye alınmaması gerektiğini söylemek ister gibiydi. O yüzden sonunda inanıp inanamayacağımı bilemedim ve dediklerinin hangisi doğru, hangisi yalan anlamaya çalışmaktan vazgeçtim. Yemek çabucak bitmiş, zamanın nasıl geçtiğini anlamamıştık. Her şeyi o hazırlamıştı, kahvemi içerken tabakları yıkamıştı bile. En sonunda, "Kız kardeşim şimdi nerede, iyi mi?" diye sordum. Sorumu çok aptalca bulmuş gibi gülmeye başladı. Isabella Ağrı Dağı'na korkusuzca çıkar. Leo'dan da tüm ötekilerden de kuvvetlidir. Sonra onun dağa tırmanırken ne soğuktan ne de yürüyüşün zorluklarından yakındığını anlattı. Herkes gibi Isabella da kameraları ve torbaları yüklenmişti. Tepeye vardıklarında bir köşeye oturup manzarayı seyretmiş ve sonra onu böyle olağanüstü güzel bir yere getirdiği için Mehmet'e teşekkür edip yanağından öpmüştü. Bildiğine göre İran'a doğru yola devam edecek, sonra da geldikleri yere yani Amsterdam'a döneceklerdi. Pis kokulu sigarasından bir nefes çekerek, ''Kız kardeş çok neşeli, senden çok başka.'' diye sözlerini bitirdi. Bozuldum ama aldırmaz görünerek ''Evet başkadır.'' dedim. ''Herkes bir olmaz ya.'' Kalktım ve onu mutfakta sigarasıyla bırakarak dışarı çıktım. Yuvaya çocuğu almaya gitmek için hazırlanırken yemek yaptığı ve evi topladığı için ona teşekkür etmediğimi anımsadım. Çıkacağımı söylemek üzere salonun kapısını açtığımda divana uzanmış, göğsünde açık bir kitapla uyuyordu. 10. Meme yaz başına kadar bizimle kaldı. Isabella'nın yolladığı bu gizemli Türk'e gittikçe daha çok bağlanıyordum. Aradan birkaç hafta geçtikten sonra onsuz bir yaşam düşünemez olmuştum. Her şeyden önce kolaylık açısından. Eskiden çok daha fazla ders çalışacak vakit buluyordum. Meme evi temizlemeyi, yemek yapmayı, Emiliano ile ilgilenip benim işim varsa onunla oynamayı görevi sayıyordu. Zor koşullara ve her şeyin üstesinden gelmeye alışık olduğunu gururla söylerdi. Yalnız arada bir sözünü ettiği çocuk yaştaki karısından hizmet beklemeye hakkı olduğu kanısındaydı. Bu görüşü yüzünden onu geri kafalılıkla suçladığımda benim sözlerimle herkes bir olmaz ya diye yanıt verir, Marco ile yatmadığım, o da çocuğuna fazla ilgi göstermediği için evliliğimi pek sıcak bulmadığını da sözlerine eklerdi. Polisin yakalayıp geri göndermesinden korktuğu için Meme hep evdeydi. Türkiye'den kaçışının nedenleri hakkında anlattıkları karma karışık ve çelişkiliydi. Kimi zaman karıştığı yasa dışı eylemlerden söz eder, bazen de kitap okumaktan başka bir şey yapmadığını ve salt komünist olduğu için onu aradıklarını söylerdi. Arada bir evi temizlerken ıslıkla asker marşları çaldığını duyardım. Bir gün o şarkıların ne olduğunu sorduğumda gizemli bir sesle Türk havaları demiş ama o günden sonra bir daha ıslık çalmamıştı. Bu türkü Mimi'ye, anneme ve Marco'ya anlatmak zorundaydım. Beni dinlerken Mimi'nin yüzündeki kuşkulu ifadeden onu kıskandığını anladım. Bir gün üniversite kitaplığına yakın bir yerde kahve içerken her gece yalnız başına evde bir Türk'le nasıl rahat rahat uyuyorsun? Sorumsuz bir kadınsın, kocan ise senden daha sorumsuz dedi. Çok sevimli bir adam. Yalnız birkaç ay bizde kalacak. Uzun zaman konuk edemeyeceğimi söyledim. Hem ne demek evde bir Türk'le? Türkler Müslümandır, batılılardan nefret ederler ve kadınların ırzına geçerler. Katil Türkler diye kahvenin ortasında avaz avaz bağırdım. Mimi kıpkırmızı oldu. Öfkeyle sözlerime devam ettin. Sen resmen salaksın, biliyor musun? Kimden öğrendin bu dediklerini, babandan mı? Korkunç bir kavga ettik. Bir daha onu görmek istemediğimi söyledim. O da küçümseyen bir sesle yüzüme karşı hem evli hem de yaşça benden büyük bir kadına bağlanacağımı mı sanıyordun diye bağırdı. Uzaklaşan yapılı bedenine bakarken ona kötü davrandığıma pişman oldum ama ilişkimiz başka türlü nasıl bitebilirdi? Annemle Türk ise tam bir aşk yaşıyorlardı. Eve döndüğümde onları mutfakta oturur buldum. Önlerinde dumanları tüten kahveleri ve Meme'nin pazartesi sabahları yaptığı ballı tatlılarla iki eski dost gibi çene çalıyorlardı. Sigara dumanından göz gözü görmüyordu. Maria, bana hiçbir şey söylemedin. Ses çıkarmadan aralarına oturdum. Sana Mehmet'in Isabella'dan haber getirdiğini anlattım ya, hem... Nasıl özlem duyuyorum bilsen Maria, Diyarbakır'ın surları, çörekçileri, karpuzlar, çarşı, Hasan Paşa Hanı, o da biliyor oralarını. Tabii anne, Mehmet Türk. Ben de gittim oralara bir zamanlar. Annem birden ağlamaya başladı. Mehmet hiçbir zaman dinmemiş ıstırabının yüzeye çıkmasına neden olmuştu. Sanki korkunç olayı henüz öğrenmiş, kara haberi yeni almış gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Gençliğini ve birlikte yaptıkları o özgür yolculuğun yabanıl mutluluğunu paylaştığı, ablasını yitirdikten sonra yaşamının artık hiçbir değeri kalmadığını düşündüğünü o anda anladım. Ben daha yatıştırmaya davranamadan Mehmet oğluymuş gibi onu kucaklamış başını okşuyordu. Ağlama, hepimiz geldiğimiz gibi gideceğiz, orada hep birlikte olacağız diye tatlı bir sesle fısıldıyordu. Bu sözleri kaç kez kendi kendime yineledim. Önce ne demek istediğini çıkaramamıştım. Mehmet'in İtalyancası çoğu zaman anlaşılır gibi değildi. Annemle Türkiye'ye gitmeyi tasarladığını, onun gibi aklını oynattığını sandım. Sonra büyük bir yitime uğramış birini avutmak için söylenecek en güzel sözcükleri bulmuş olduğunu anladım. Er geç, hepimiz geldiğimiz gibi gideceğiz. Isabella'yı bir daha göremeyeceğimi, sessiz ama çok daha güzel bir parçam, bir ben gibi içimde gömülü olduğunu düşünüp tüm cesaretimi yitirdiğim, yaşamaya dayanacak gücüm kalmadığı anlarda gözlerim kapalı, Mehmet'in bu sözlerini yineler ve er geç sona erecek bu bekleyişin huzur getireceğini umarım. Annem gözlerini sildi ve bana dönüp azarlar gibi, "Polis onu arıyor, karısını ve çocuklarını Türkiye'de bırakmış ve sen onu sokağa atmak istiyorsun," dedi. "Eğer bu evden giderse köye benim yanıma alırım, baban da vız gelir." Dost oldular. Pazartesi günleri Mehmet ona kahveler pişirir, tatlılar yapardı. Annem de ona yün atkılar örer, tıraş losyonları, özel bir kitapçıdan aldığı Türkçe gazeteler getirirdi. O günleri düşündükçe bazen "Isabella neden Mehmet'i bana yollamıştı?" diye kendi kendime sorarım. Ben de Mehmet gibi efsanelere pek inanmam ama belki de kız kardeşim uzaktan bana yardım etmişti. Oyun oynarken alt alta üst üste güreşmekten çılgına dönmüş Emiliano'nun küçük bir yabani gibi çın çın öten sesiyle bütün evi inleterek "Meme" diye bağırdığı Mehmet, içimizdeki bahçeyi inanılmaz biçimde yeşertmiş ve bizi evde bir erkekle yaşamanın mutluluğuna eriştirmişti. Çoğu zaman onun varlığı sinirime dokunur, keyifli hali, karşısındakini ayartan doğulu kurnazlığı, kendi inançlarına olan sarsılmaz güveni, sindiremiyorum diye kaç kez söylememe karşın yaptığı her yemeğe büyük bir inatla soğan doldurması, Marksist düşüncenin eşsiz üstünlüğü hakkında öne sürdüğü kesin kanıtlar canımı sıkardı. O zaman çok tuttuğu benim sözlerimi yineler, "Herkes bir olmaz ya," derdi. İnandırıcı bir sav bulamadığı ve tartışmayı kesmek istediği zaman hep böyle söyler ve arkasından eklerdi. Ama Marx da "herkes bir olamaz çünkü herkes özgür değildir," demişti. Kendimi tutmaya çalışarak "buraya kadar sana hak veriyorum," diye yanıtlardım. Ama politik eylemde bu, herkesin özgürlüğünü, başka türlü olmak ya da değişik düşünmek özgürlüğünü engellemek anlamına geliyor. Söverek yerinden kalkar, saldırmaya hazır bir boğa gibi burnundan soluyarak aşağı yukarı dolaşırdı. "Düşünce, düşünce, açlık var, yok düşünce." Hiç istifimi bozmadan, onun öfkesinden mutlu, "açlık ve düşünce el ele gitmeli," diye yanıtlardım. Bir gün gözdağı verir gibi sigarasını sallayarak yanıma yaklaştı, koskocaman açtığı gözlerini gözlerime dikti, bıyıkları öfkeyle titriyordu. "Sen salt kafa olan kadınsın. Yüreğinde ve bedeninde hiçbir şey yok." Beni yaraladığını anlayınca gözlerinde kurnaz bir pırıltı belirdi ve bıyık altından güldü. Tedirgin olduğumu ve pes ettiğimi belli etmemek isterdim ama rengim attı ve kasılıp dudaklarımı ısırmaktan kendimi alamadım. O zaman "herkes bir olmaz, değil mi?" dedi ve içimden onu gebertmek geldi. İlk karşılaştığımız gün olduğu gibi kalkıp odama gittim. Mimi'nin düşündüğünün tam tersine Mehmet bana karşı cinsel arzular beslemekten çok uzaktı. Birlikteliğimizin ilk haftalarında davranışları beni rahatlatmıştı. Her gece hiç sektirmeden Emiliano yatağıma gelir ve ben ışık açık, elimde kitabım, Mehmet'in yıkanırken çıkardığı sesleri dinler ve birden odama dalarsa saplarım diye komodinin üstünde tuttuğum mermer kağıt keseceğine bir göz atardım. Daha sonra geç vakte kadar ışığın yandığı salona girip soyunduğunu duyar ve kafama üşüşen bambaşka düşüncelerden kurtulup kendimi bir türlü kitabıma veremezdim. Nasıl oluyor da bir kadın olduğum hiç aklından geçmiyor diye düşünürdüm. Sakın eşcinsel olmasın. Neden bilmem, Arap ve Türk erkeklerinin büyük bir rahatlıkla çifte bir cinsel yaşam sürdürebildiklerini sanırdım. Arada bir bana kaçamak bir göz atmasına, sonra utancından başka bir şeyle uğraşır gibi yapmasına aldırmadan evin içinde gecelikle dolaşmaya başladım. Banyoda havlularını koklar, çamaşırlarını karıştırıp onu ele verecek bir işaret arardım. Çıplak bacaklarımı ve göğsümü açıkta bırakan bornozuma sarınıp hiç umursamadan banyodan çıkardım. Oysa en basit açıklama hiç aklıma gelmemişti. Evli oluşum ve evde çocuğun varlığı bana herhangi bir biçimde yaklaşmasını engelliyordu. Uykuya dalmadan önce onun becerikli ellerinin gövdemde gezindiğini düşünürdüm. Annemi avutmak için başını okşayışı hayalimde aşk oyunlarına dönüşürdü. Gözlerimi kapatır, ona sıkı sıkı sarıldığımı ve kendi ateşimle onu güçsüz bıraktığımı düşlerdim. O zaman bir daha ne bedenim ne de yüreğim olmadığını söyleyemezdi. Beni o sözlerle yaraladığı için ona öyle eziyet edecektim ki bütün bunları kurarak uyuyakalır ve düşümde onu görürdüm. Bir uçurumdan fışkırıp bir Türk kentinin yüksek surlarından aşağı köpürerek akan ve ta denize kadar dökülen korkunç bir çağlayana bakıyorduk. Suyun gürültüsü bütün sesleri bastırıyordu. Başımızın üstünde süzülen kartallar, uçurumun dibindeki deniz ve tüm bu güzelliklerin tek seyircisi olan bizler dilsiz kesilmiş gibiydik. Marco ile pazar buluşmalarımızı birkaç hafta ertelemiştim. Gazeteler savaş bültenlerini andırıyordu. Korkunç suikastlardan, üstlenmelerden, gösteri yürüyüşlerinden, çarpışmalardan, ölülerden başka haber yok gibiydi. Mehmet'in gelişinden az önce birkaç arkadaş bana uğramış ve kaçak örgütlere karşı nasıl bir tutum izleneceği hakkında yapılan çılgınca tartışmaları anlatmışlardı. Onlar da benim gibi artık gerçekle en küçük bir ilgisi kalmayan toplantılara katılmak istemediklerinden örgütten ayrılmışlardı. Marco'nun gece yarılarına kadar belgeler hazırladığını, propaganda yazıları yazdığını düşünürdüm. Artık bomboş kalmış örgüt merkezinde bir köşede dürülmüş kırmızı pankartlar, nemli duvarlardan dökülen bildiriler arasında onu tek başına söyleyeceklerini ölçüp biçer, sözlerini tartarken görür gibi olurdum. Hem kendisi hem çok az kalmış birkaç kişi için bir çıkar yol arıyordu. Gençliğimizin onca yılının yalnızca umutsuz bir yalnızlığa dönüştüğünü, ortada yalnızca artık kimseye karşı olmayan, hiç beklenmedik bir anda evlerinin kapısında ya da direksiyon başında mafyacılar tarafından vurulmuş, kim olduğu belirsiz bir yığın ölü kaldığını kabul edemezdi. O yüzden bir ayrım, bir eleme yapması gerektiğine daha çok inanıyordu. Ama doğru ve gerçek kavramı öylesine küçülmüştü ki hem o korkunç olaylarla birlikte eleğinden akıp gitmekteydi. O pazar günü kapıyı açtığımda onu bekliyordum ama yine de tanımakta güçlük çektim. Elindeki torbayı yere koyup yanağımdan öptü ve koridorun başında durmuş kımıldamadan ona bakan Emiliano'ya gülümsedi. Daha da zayıflamıştı. İncelmiş yüzü çevresi halkalanmış gözleriyle yorgun bir ihtiyarı andırıyordu. İlk tanıştığımızda tatlı tatlı bakan gözleri ve Emiliano'nunki gibi etli dudakları vardı. Çocuk ondan uzak duruyordu. Babasını öpmesini ve getirdiği armağanı almasını söyledim. Paketi açmasına yardım ettim. Müzik çalarak ve ışıklar saçarak dönen bir topaç getirmişti. Emiliano'nun gözleri parladı. Meme diye bağırarak elinde topaç, Mehmet'in bizi rahatsız etmemek için kapandığı salona doğru koşmaya başladı. Marco sorar gibi yüzüme baktı. Kaçak bir Türk Isabella, Türkiye'de tanışmış. Birkaç gün daha burada kalacak diye fısıldadım. Sonra onları tanıştırdım. Marco'nun yanında Mehmet daha uzun boylu ve iri yarı duruyordu. Gidip yemek yememizi, kendisinin aç olmadığını, Emiliano ile oynayacağını ve yeni topacını çevirmeyi öğreteceğini söyledi. Gülerek, ben de çocuklarıma böyle bir topaç aldı. Tayvan'da yapılmış. Dünyadaki bütün topaçlar aynı. Hepsi Tayvan'da yapılmış dedi. Marco yarım ağızla şöyle bir gülümsedi. Sonra mutfağa giderek sofraya oturduk ve salondan gelen Mehmet'in güçlü sesini, Emiliano'nun bağırmalarını ve topacın müziğini dinleyerek neredeyse hiç konuşmadan yemeğimizi yedik. Marco azıcık alınmış bir sesle ben de biraz Emiliano ile olmak istiyorum. Ne kadar zamandır görmüyorum dedi. Canım sıkıldı. Mehmet biraz yalnız kalmak istediğimizi düşünüp bize iyilik ettiğini sandı dedim. O ise bozuk çalmaya devam ederek çok nazik adam demekle yetindi. Bu devrede ev işlerinde ve çocuğa bakmakta bana çok yardımcı oldu. Hem ders çalışmama fırsat vermek kaygısıyla hem de onu konuk ettiğim için kendini borçlu hissettiğinden ve öfkeleneceğini bile bile vurguladım. Üniversiteyi bitirmemi ve bir sömestr daha kaybetmememi istiyor. Birden yorgun ve güvenini yitirmiş bir sesle ''Kusursuz bir adam bulmuşsun kendine'' dedi. Ona saldırmaya, tüm suçlarını, tüm saflığını, tüm bencilliğini yüzüne vurmaya hazırlanıyordum ki sesinin tonu beni durdurdu. ''Ne yapmayı düşünüyorsun Marco? Yakında Napoli'deki merkezi de kapatacağınızı biliyorum. Neden hala orada kalmakta inat ediyorsun?'' Ağır ağır başını kaldırarak yüzüme baktı. Gözleri çakmak çakmak ve nefret doluydu. Bir iş arayacağım ama ne olursa olsun Napoli'de kalacağım. Hala o kızla mısın? Neden dönmüyorsun Roma'ya? Burada da onunla oturacağım bir ev bulabilirsin. Emiliano'yu da daha kolay görürsün. Benim karşı çıktığım yok ki dedim. Sakin ve hoşgörülü görünmeye çalışıyordum. Ama onları ilk kez sokakta birlikte gördüğümde yüreğim göğsümden fırlayacak gibi çarpmıştı. Nerede oturduğumun sana vız geldiğini biliyorum. Seni tek ilgilendiren, tek korktuğun şey gelip düzenli yaşamını yeniden alt üst etmem ve üniversiteyi bitirmeni engellemem. Sana bir şey demek istiyorum Maria. Hep düşündüm ama hiç söylemedim. Sen hiç kimse ve hiçbir şey uğruna yaşamının bir tek anından özveride bulunamazsın. Kız kardeşin sorumluluk duygusundan tümüyle uzak bir kadındır. Ama bu bakımdan senden çok başkadır. Hayata atılır, benim gibi, herkes gibi yanılır, ıstırap çeker. Sen ise kendini korumasını bilirsin. Aklını kullanırsın ve her zaman haklı çıkarsın. Ama haklı olmanın hiçbir anlamı yoktur Maria. Biliyorum ne düşündüğünü. Beni değişmiş buluyor, bambaşka biri gibi görüyorsun. Değişmiş olmaktan, vaktinden önce yaşlanmaktan mutluyum. Bütün benliğimi bu yılların uğraşısına verdim. Ezelden beri süren aile, çocuklar ve sevgi fikrinden başka bir yaşam olabileceğine inanıp yatırım yaptım. Para uğruna, kariyer uğruna, bir ev sahibi olabilmek uğruna çalışmak zor bir şey mi? Hiç değil. Ben de yapabilirim Maria. Senin için, kendim için, çocuğumuz için yapabilirim. Herkes yapıyor. Ben neden yapamayayım? Salt kendimi düşünmek o kadar güç mü? Naziler de çocuklarını sever. Birden sustu, sanki pili bitmişti. Güç olan her gün çocuklarıyla ilgilenmek, onlarla birlikte yaşamak, mutlu olmaya çalışmak diye kekeledim. Devam edemedim. Gözyaşları yanaklarımdan akıyordu. Boğulur gibiydim. Uzun bir sessizlikten sonra kendimi toplayıp, "Neden beni sevdin?" diye sordum. Gözyaşlarım onu duygulandırmamış, aksine öfkelendirmişti. Buz gibi gözlerle yüzüme bakmayı sürdürdü. Artık başka bir maceraya atılamayacak diye düşündüm. Seni neden sevdiğimi bilmiyorum. Hiç düşünmedim. Yanıtı çok zor bir soru. Belki seninleyken korkularımdan sıyrılıyordum. Kendimi dingin hissediyordum. Ama şimdi emin değilim. Bu iyi bir şey miydi? İstediğim bu muydu diye kendimi sorguluyorum. İçimde o zamana kadar hissetmediğim bir nefretin kabardığını duydum. Belki de söylemek istediği o aşırı duygu buydu. Acaba dediklerinden bir tekine inanıyor muydu? Nutuk çekmeye, insanları peşinden sürüklemeye, yaralamaya, sözleriyle savaşa götürmeye alışkındı. Bir kez daha bana da aynı şeyi yapıyordu. Git içeri, Emiliano'yu al ve defol. Bir saat sonra getirirsin. Mehmet aşağı inip alır çocuğu. Artık seni görmek istemiyorum. Tek bir şey daha söylemeye kalkma yoksa bağırırım. Dayak yemiş gibi bağırırım çocuğun önünde ve o da bir daha ne seni görmek ne de seninle gelmek ister. Hiçbir şey demedi, amacına ulaşmış gibi gülümsedi ama gülüşü de gözleri gibi yorgundu. 11. Belki hala geceydi ya da sabah olmuştu ve kalkıp Emiliano'yu yuvaya götürmem gerekiyordu. Saat kaçtı bilmiyordum. Yatağımda, başıma çektiğim örtülerin altında yatıyor, uyuyup uyuyup uyanıyordum. Yatıştırıcı bir ilaç almıştım. Hangi nedenle anımsamıyorum, bir gün annem içinde 2-3 hap olan bir kutu ilaç bırakmıştı. Marco, benimle kalmak için ağlayarak direnen çocukla çıkalı ne kadar zaman geçmişti. Onlar gittikten sonra ilacı almış ve uyumuştum. Daha sonra hayal meyal kapının açıldığını, Emiliano'nun beni sorduğunu, Mehmet'le Marco'nun bir şeyler fısıldaştıklarını anımsıyorum. Sonra büyük bir sessizlik oldu ve yeniden uykuya daldım. Düşümde bir sürü yüzü olmayan insan gördüm. Yatağımın çevresinde dönüp duruyorlardı. Ellerinde pensler, makaslar ve kanı durdurmak için tomar tomar gazlı bezler vardı. Evet, yeniden çocuğumu doğuruyordum ve bana yardım ediyorlardı. Ama neden yüzleri yoktu? Ya makaslarla pensler ne işe yarıyordu? Ellerinde saydam eldivenlerle göğsümü yarıyorlar ve kanlar damlayan kırmızı bir kese çıkarıyorlardı. Hiç acı duymuyordum. Ne vardı o kesede? Çocuk değildi içindeki. Aa evet, biyoloji kitabındaki farenin yüreğiydi. Her yıl okul başlarken o resmin olduğu sayfaları yapıştırması için Isabella'ya yalvarırdım. Çalışmadığım tek ders oydu. Isabella ise o resimden hiç etkilenmez, gövdelerin içine bakamayacak kadar çıtkırıldım olmama gülerdi. Fareden ödüm kopardı. Marco bir gün bana içinde bir fare olusu olan bir kutu vermişti. Hüngür hüngür ağlamaya başlamıştım. O zaman beni kucaklamış, korkumu yenmemi istediğini söylemişti. Ve işte şimdi göğsümden o farenin yüreğini çıkarıyorlardı. Belki de o zaman bakmak istemediğim içindi. Gece olmuştu. Perdenin aralığından karanlığı ve sokak lambasının sarı ışığını görüyordum. Emiliano neredeydi? Güçlükle yerimden kalktım, koridordan geçerken başım dönüyordu. Düşümdeki korkunun etkisiyle sık sık soluyordum. Emiliano'nun odasında komodinin üstündeki ışık yanıyordu. Bütün çocuklar gibi o da karanlıktan korkardı. Karyolasının parmaklığına yaklaştım. Her zamanki gibi ayısına sarılmış, tulum gibi kırmızı pijamasının içinde tor top olmuş uyuyordu. Yatağının ayak ucunda ışıklı topaç duruyordu. Nasıl söylemiştik o sözleri? Birbirini hem sevmek hem de öyle yaralamak olacak şey miydi? Hayır, aşırı duygular bana göre değildi. Böylesine acı çekecek ve karşımdakine de çektireceksem hiç kimseyi sevmemek daha iyiydi. Kapıyı sessizce kapattım. Yatağıma dönemezdim. Yalnız olmak istemiyordum. Koridorun duvarına yaslandım. Buz gibi olmuş, üşüyordum. Salonun aralık kapısı beni çağırır gibiydi. Dünyada karşılığında hiçbir şey istemeden bana yardım elini uzatacak tek insan Mehmet'ti. O anda onun kocaman, güvenli ve gecelerdir düşlediğim gövdesini istiyordum. Yavaşça salonun camlı kapısını ittim. Kapı hafifçe gıcırdadı. Onu uyandırmak korkusuyla eşikte duraladım. Hiçbir şey görünmüyordu. Sonra yavaş yavaş gözlerim karanlığa alışınca Mehmet'in yüzünü seçebildim. Kanepeye uzanmış, bir kolu başının altında bana bakıyordu. "Mehmet," diye fısıldadım. "Çocuk uyuyor, korkma." "Yalnız uyumaktan korkuyorum Mehmet." "Gideceğim Maria." Sesinin tonu tatlı ama üzgündü. Korkuyla titreyerek "Ne zaman?" diye sordum. "Yakında." Yattığı kanepeye yanına düşer gibi oturdum. Beni kendisine çekti. Yüzümde dolaşan dudakları sıcaktı. Soluğu sigara kokuyor, bıyıkları dudaklarıma batıyor, yanağımı dalıyordu. Her gece düşlediğim elleri ağır ağır beni okşuyordu. O eller sanki bedenimin her köşesinde dolaşıyordu. "Benden hoşlanıyor musun Mehmet?" Kulağımı öperken "Evet," diye fısıldadı. "Neden?" "Güzelsin Maria, kadınsın. Senin gibi güçlü bir kadın isterim." "Aslında o kadar güçlü değilim Mehmet, korkuyorum. Hep çok kötü bir şey olacak diye korktuğum için her şeyi ayakta tutmaya çalışıyorum. Küçükken kendimi annemden ve kız kardeşimden sorumlu sayardım. Hep öyle olmuştur. Ortaya atılmaktan çekinirim, tehlikeleri göz ardı etmeyi beceremem. Bir karar vermeden önce o kadar uzun zaman düşünürüm ki artık bir daha kimseyi sevemeyeceğim sanıyorum Mehmet. Zaten sen de öyle dedin ya." Mehmet yüzümü avuçlarının arasına aldı. "Dünyadaki insanlar ikiye ayrılır. Kimileri kör gibi öne atılır, kimileri atılmadan önce bir yıl düşünür. Sen yüreğini yavaş yavaş açıyorsun." Dudaklarımdan öptü ama bir türlü susamıyordum. "Ya karın?" Odaya girdiğim zamanki gibi sırt üstü uzanıp kıvırdığı kolunu başının altına aldı. "Evlendiğimizde ben çocuktum. O da 16 yaşında ve Turgut'a gebeydi." "Onlar için mi döneceksin?" "Yalnız onlar için değil. Ben diktatörlüğe karşı çalışıyorum." O devirde erkeklerin hepsi böyleydi. Büyük idealler peşindeydiler ve dünyayı terk edilmiş kadınlar ve çocuklarla doldurmuşlardı. Ama bu belki her zaman ola gelen bir şeydi. Mehmet gencecik karısından ve 3 çocuğundan sanki politik eylemlerinin amacı imişler gibi söz ediyor ama ne kaç yaşında olduklarını anımsıyordu ne de nerede bulunduklarını biliyordu. Boyuna bir şeyler söylüyordu. Ama artık onu dinlemediğimi fark ettim. Yarı karanlıkta yüzüne, çıplak omuzlarına, göğsüne bakıyordum. Ağzının köşesinden öptüğüm zaman sustu. Yine bana sarıldı ve geceliğimin altından beni okşamaya başladı. Kanepe dardı. İkimiz birden sığamıyor, alt alta üst üste yuvarlanıyorduk. Bedenlerimiz uzun bir ayrılıktan sonra birbirlerini yeniden bulmuş gibiydi. Bütün gece birlikte olduk. Şafak sökerken uyuyakaldı, ben de kahvaltı hazırlamak için mutfağa gittim. Kahvenin pişmesini beklerken karşı apartmana bakıyordum. Güneşin ilk ışıkları bütün binayı pembeye boyamıştı. Pembe parmaklı şafak. Okulu anımsadım. Öğle yemeğinden sonra bastıran uykuya karşı koymaya uğraşarak ders çalışmak ne zordu. Birden bu anılar arasında kız kardeşimin yüzü belirerek büyüdü. Mektubunda yazmış olduğu gibi birbirimize anlatacak o kadar çok şey vardı ki uzun bir süre hiç evden çıkmamamız gerekirdi. Ama kim bilir ne zaman buluşacaktık. Elinde ayısı, saçları fırça gibi dimdik Emiliano kapıda göründü. Bir şey söylemeden koşup geldi ve bana sarıldı. Sonra yine sessizce kucağıma oturdu ve bana sokuldu. Fırından yeni çıkmış küçük bir somun gibi sıcacıktı. Kaç gün sürdü birlikteliğimiz? Belki 10 gün ya da 1 ay, daha fazla değil. Artık yaşamımız gece yaptıklarımıza üstü örtülü değinmelerden oluşuyordu. Günlük davranışlarımız dolaylı sözlerle, aramızdaki sevecen suç ortaklığına anıştırmalarla doluydu. Ekmek kesen elini okşamamak, sabahları uyanır uyanmaz mutfağa girip kahvesini içtikten sonra ilk sigarasını yakarken ona sarılmamak için kendimi güç tutardım. Soğan kokusu bile bana artık nefis bir parfüm gibi geliyordu. Günler boyunca ne Marco, ne yaklaşan üniversite bitirme sınavları, ne de Mehmet'in gideceği aklımdan geçti. Program yapmıyor, ilk kez içim güven dolu, birinin er geç benim yerime bir karar vereceğini düşünüyordum. Arada gelen annem bizi mutlu evliler gibi görürdü. Ben hiçbir şeyi sezinlemediğini sanıyordum. Oysa bir gün kapıda kulağıma eğildi. Seni anlıyorum Maria. Senin yerinde olsam ben de aynı şeyi yapardım. Ama sakın Marco'ya bir şey söyleme. Nasıl olsa bu masal bitecek. Türk, politika, kız kardeşinin kaçışları. Er geç herkes gibi yaşamak zorunda kalacaksınız. Onu kızdırmak için babamla senin gibi mi diye sordum. Herkese aynı yazgıyı öngören o ciddi hali sinirime dokunmuştu. Becerebilirseniz daha bile iyi dedi. Baban dün gece çok kötüydü. Daha sık gelmeli ve çocuğu da getirmelisin. Babamla ne konuşacağımı bilemiyorum. Hatırını sorduktan sonra kendimi çok zorluyorum ama diyecek bir şey bulamıyorum. Başka bir şey söylemeden yanağımdan öptü. O da aynı şeyleri hissediyordu ama her şeye karşın yine de babamla yaşamaya kararlıydı. Kendi kendime neden diye düşündüm. Annemi aldatmış, Signora Gagliani'ye giderken onu evde yalnız bırakıp acı içinde kıvrandırmıştı. Belki de ortak geçmişleri, yıllar önce birbirlerini çok sevmiş olmaları, başkalarıyla her şeye yeniden başlama gücünü ve isteğini yok etmişti. Mario ve birbirimizi nasıl bıraktığımızı anımsadım. Acaba o yılların güçlüğü, çocuğumuz ve birbirimize söylemeye başladığımız gerçekler bizi yeniden yakınlaştırabilecek miydi? Hala onu seviyor muyum diye kendimi sorguladım. O anda salt, annemin ön sezisi doğru çıkmasın, Mehmet'le süren yaşamım hiç bitmesin istiyordum. Mayıs gelmiş, havalar ısınmıştı. Bir öğleden sonra Emiliano ile yuvadan dönüyordum. Apartmanın avlusunda terli yüzlü, ince tişörtlü çocuklar güneşte oynuyorlardı. Dost olduğum bir anne Emiliano'yu da onlarla bırakmamı önerdi. Asansörle yukarı çıkarken eve girer girmez geceyi beklemeden Mehmet'e sarılabilirim diye düşünüyordum. İçimden onunla birlikte sokağa çıkmak, deniz kıyısına gidip kumlara uzanmak geliyordu. Belki de yazın birlikte Türkiye'ye giderdik. Beni Ağrı Dağı'na çıkarırdı. Bırakırdım gitsin, karısını, çocuklarını görsün. İstediği kadar beklerdim onu. Belki de karısının akrabaları, teyzeme yaptıkları gibi bizi de taşlarlardı. Ama o anda hiçbir şey umurumda değildi. Onu arayan polisleri bile aklıma getirmiyordum. Az sonra onu görecek olmanın verdiği mutluluk tüm engelleri silip süpürmüştü. Apartmanın girişinde kaputunu gördüm. Portmanto'da asılıydı. Unutmuştum onu. Mehmet kışın bile çok seyrek sokağa çıkardı. 2-3 kere mektup atmak ya da bir yurttaşını görmek için evden uzaklaşmıştı. Bir kez daha o kaputun acayipliğine baktım şaşkınlıkla. Yakasındaki işaretlerle bir devin paltosunu andırıyordu. Ev tam bir sessizlik içindeydi. Elimdeki alışveriş torbalarını yere koydum ve o zaman askıya iliştirilmiş kağıdı gördüm. Askı sanki yüreğimi delip geçti. Girişin karanlığında okudum kağıdı. Maria, sana kaputumu bırakıyorum. Babam onu bir askerden çalmış. Annem de yeni düğmeler dikmiş. Diktatörlük düşerse bir gün gelir alırım. Sakın yanından ayırma, almaya geleceğim. Emiliano ile konuştum. O da senin gibi büyük ve güçlü. Seni seviyorum Maria. Ağlamamak için yumruklarımı sıktım. Gideceğini biliyordum, söylemişti ama gerçeği kabul etmek istememiştim. Aklımdan geçenleri bir düzene sokmaya çalıştım. Emiliano, üniversite diplomam, Marco, kız kardeşim, yaptığım tüm çalışma projeleri. Pencereden dışarıdaki güneşe baktım. Yaşamımın bir parçası Mehmet'le birlikte gitmişti. Ama ne olduğunu anlayamıyordum. Aramızda verilmiş hiçbir söz yoktu. Her zaman karısından, çocuklarından ve her şeyden üstün tuttuğu ülkesinden söz etmişti. İlk geldiği sabah bavulları, baharatları, kaputu ve yüzündeki alaycı gülüşüyle kapının önünde dikilmiş halini görür gibiydim. Çocukluğumun bambu korusunu ve kız kardeşimin düşlemlerini anımsadım. Bizden öncekilerin çizdiği bilinen yollardan yürümek için mi yaratılmıştık, yoksa Isabella'nın çocukken sezinlediği gibi hayallerimizi gerçekleştirmek için mi? Bir an Mehmet'in varlığından kuşkuya düştüm. Belki o da rastlantılar, serüvenler, yolculuklar düşleyen bir genç kızın düşlemiydi. Ama Koput karşımda asılı duruyordu. Çizilmiş yolun dışında bir yaşam düşlediğim o süreçten elimde yalnızca bir Türk köylüsünün bir askerden çaldığı ve karısının düğmelerini değiştirdiği bir kaput kalmıştı. Emiliano'nun kışlık giysileriyle avluda yerlerde yuvarlanıp oynadığı o gün yazlıkları çıkarmaya karar verdim. Annemden gördüğüm gibi bütün süveterleri, ceketleri, Mehmet'in kaputu ile birlikte bütün paltoları düzenle katlayıp plastik torbalara koydum. Marco'nun eski ceketlerini benim eşyalarım arasına yerleştirirken Emiliano'nun oyunu bırakıp geldiğini ve bana baktığını gördüm. "Meme dönecek mi?" diye sordu. Gözyaşlarımı tutmaya çalışarak gülümsedim. "Tabii dönecek. Eğer dönmezse biz ona gider kaputunu götürürüz," dedim. Kaputu katlayıp plastik torbaya koymadan önce koklayıp öptüm. Mehmet'in sigara ve baharat kokusu beni istekle, özlemle titretti. O kaputu bir yaşam boyu saklayacak ve her mevsim değiştiğinde dolaptan çıkaracaktım. Onu yanımdan ayırmamamı söylemişti. Demek ki geri gelecekti. Kimdi Mehmet? Bir gün ortaya çıkıp beni altınlara boğan, sonra kaputunu rehin olarak bırakıp dumanlar arasında gözden kaybolan bir masal devi miydi? Annelerin tüm ön sezileri gibi benim savurduğum kehanetin de doğruluğuna inanan Emiliano, güvenceli ve dingin, oyununa döndü. Birkaç gün ev hep naftalin koktu. 12. Isabella'nın buluşma yerimiz olarak seçtiği ada Yunan adalarının en sonuncusuydu. Astypalea feribotla 12 saat tutuyordu. Sert bir meltemle kabaran deniz her an Nuh peygamber zamanından kalma döküntü vapurun paslı kaplamalarını sökebilirdi. Havanın kötülüğü yüzünden kapandığım alt kameradan Sintine'de birbirlerine çarpan kamyonların gürültüsünü, gemicilerin doğru dürüst düğümlemedikleri halatların inler gibi gıcırdadıklarını duyuyordum. Bilmem kaç kere öbür adalara uğrayıp yolcu ve yük indirip bindirdik. Her durduğumuz limanda inmek ve artık bu işkenceye bir son vermek istiyordum. Yunan denizi daha yakın ve güzelim adalarla doluyken ben dünyanın öbür ucunda bir yere çağırdığı için Isabella'ya lanet okuyordum. Ama onu nerede bulup haber verecektim. Kız kardeşim en sonunda yazabildiği mektubunda geliş gün ve saatimi bildireceğim bir adres vermişti. Tuz lekeleri ve köpüklerle dolu lomboz camından dışarısı görünmüyordu. Kitap okuyup düşünmekten başka yapacak şey yoktu. Yolculuğun başında ilk birkaç saat Emiliano'yu Marco'ya bırakmış olmaktan doğan bir suçluluk duygusu içindeydim. Aklımı kullanıp kendimi yatıştırmaya çalışıyordum. Alt tarafı Marco çocuğun babasıydı. Bir hafta birlikte tatil yapıp birbirlerini tanımaları yerinde bir şeydi. Ama bir türlü yavrumu özlemekten kendimi alamıyordum. Bana öyle geliyordu ki hiç kimse onun ne istediğini anlayamaz, onu mutlu edemez. Şimdi Isabella olsa her zaman mutlu olması gerekmez derdi. Yaşamın zorlukları insanları kuvvetli yapar. Saatler ilerledikçe düşüncelerim Isabella'ya, bir türlü ulaşılamayan o adadaki buluşmamıza yönelmişti. Dünyayı dolaştığı sıralarda o adaya da gitmiş ve kalmıştı. 2 aydır oradaydı. Mektubunda neden orada kaldığını, hala Leo ile birlikte olup olmadığını yazmamıştı. Belki de bir başkasına tutulmuş ve yaşamının geri kalan günlerini Astypalea'da geçirmeye karar vermişti. Adalı bir Yunanlı'nın kadını olmuştu ama domuz kızartmaları, beyaz peynirli ve kara zeytinli salatalar hazırlıyordu. Geceleri denize bakan pencereyi açıp beyaz çarşaflı bir yatakta sevişiyorlardı. Ya da bir İngiliz arkeologla, bir yazarla, bir ressamlaydı. Ve o da resim yapıyor, yazılar yazıyor, belki de Isadora Duncan gibi dans ediyordu. Isabella'nın yapamayacağı şey yoktu. Yine denizin ortasında bir yerde durmuştuk. Bağrışmalar duyuyordum. Lombozdan bakınca insanlar ve bavullarla dolu bir kayığın vapurdan uzaklaştığını ve bir kayalığa doğru gittiğini gördüm. Makineler yeniden çalışmaya başladı. Bu adayı da bırakıp enginlere açılıyorduk. Belki de Astypalea diye bir yer yoktu ve vapurda kalan tek yolcu bendim. Belki bu yolculuk bir düştü. İnsanlar ancak düşlerinde böyle şeyler kurarlar. Ya da belki kız kardeşimin yakınlığı beni tüm başka düşüncelerden çekip almıştı. Çocuğum, Marco, annem, evim, her şey çok uzakta kalmış, sanki açık deniz hepsini yutmuştu. Artık yalnız tatlı birer anıydılar. Kız kardeşimle buluşmaya gidiyordum. O anda gerçek olan şeyler, çocukluğumuz, onun yaşam hakkındaki tüyler ürpertici düşlemleri, beni korkutmak için uydurduğu cinli perili masallar, hiç tanımamış olduğunu sandığı annesiyle babasının hayalleri ile dolu geçmişiydi. Kameradaki daracık yatağımda beni oradan oraya savuran dalgaları umursamadan uyuyakaldım. Düşümde Mehmet'i gördüm. Limanda beni bekliyordu. Bir kayıkla beni almaya gelmişti. Vapur yanaşırken güverteden görmüştüm. Gözleriyle yolcuların arasında beni arıyor, bulamıyordu. Boş yere gülüyor, kollarımı sallıyordum. Ama belki ben değildim aradığı. Birden yanımda nereden çıktığı belli olmayan peçeli bir kadın gördüm. O da el sallıyordu. İkimiz de onu çağırıyorduk. En sonunda Mehmet de gülüyordu. Bana mı yoksa o kadına mı? Birbirimize o kadar yakındık ki hangimize baktığını anlayamıyordum. Ter içinde uyandım. Rüzgar durmuştu ve kamera fırın gibiydi. Vapur suları yararak Astapalea limanına yaklaşıyordu. Sanki bütün ada halkı bizi bekliyormuş gibi rıhtıma toplanmıştı. Sonradan ada yetkililerinin batacağımızdan korktuklarını öğrendim. Saatime baktım, 12 değil 20 saattir yoldaydık ve ben bu zamanın yarısını uyuyarak geçirmiştim. Bir arkadaşım anlatmıştı. Babası esir kampından sağ kurtulmasını boyuna uyumasına borçluydu.